Ayrım 34, sayfa 441, Kahire olayı, Olen Steinhauer. Beşinci kısım. Zora onları arabayla dağdan kuzeye Novi Sad'a doğru indirerek sonra batıya doğru döndü. Yol boyunca isimlerini söylediği kasabalardan geçerken Sremska Kamenica, Ledinci, Rakovac ve çimento fabrikası Tuna'nın kollarından birinden beslenen Beoçin. Arada sırada Tuna kıyılarıyla buluştular. Tarihi bilgiler verdi. Sremska Kamenica, Jovan Jovanovic, Zmai'nin yaşadığı yerdi. En büyük Sırp çocuk yazarı. Ledinci genç bir kasabaydı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında korku salan, Ustaşa tarafından tamamen yakılan eski Stari'nin sakinlerine ev sahipliği yapmak üzere inşa edilmişti. Rakovac'da Hırvat faşistler 91 vatandaşı öldürmüşlerdi. Beoçin Vojvodina kırsalında ilk Sırp okulları açılmıştı. Cereviç'te Ustaşa 87 kişiyi öldürmüştü. Sofi toplama kamplarını düşündü. Erkekler için, kadınlar için ve çocuklar için ayrı ayrı. Ayak bileklerini ve tuğla binaların sivri köşelerini düşündü. O ufacık Yugo ile küçük kasabalardan geçerken Zora'nın sayıp döktüğü gaddarlıkları dinlediler. Topraklarındaki bütün Sırplardan kurtulmadan rahat etmeyecekler. Bunun olmasına izin vermek ahlaki bir suç olacaktır. İkisi de yanıt vermeyince Zora dikiz aynasından Sophie'ye baktı. Bana inanmıyorsun. Söylenecek tek şey olduğunu bilen Sophie sana inanıyorum dedi. Göz alabildiğine uzanan çiftlikleriyle kırsalın derinlerinde dilini bilmedikleri bir ülkedeydiler. Zora'ya tamamen bağımlılardı. Son 4 gündür böyleydi ve o kendilerine çok nazik davranmıştı. Victor'un değerlendirmesini düşündü. Onunla kavga ederim ama her konuda haklı olduğunu bilirim. Emmet yolcu koltuğundan göz kırptı. Endişelenecek bir şey yoktu, her şey yolundaydı. Kısa bir süre sonra Zora'nın Doğu Slovenya, Baranya ve Batı Sirmium Sırp özerk bölgesi dediği bölgede onları Vukovar'a doğru yönlendiren tabelaları geçiyorlardı. Onlara Vukovar'ın hemen kuzeyindeki Bravo Selo'dan bahsetti. Bizim çocukların Hırvat polisine yaptığı bir saldırıyı çok büyüttüler. Ama saldırı sırf eğlence olsun diye anti-tank roketleriyle 3 Sırp evini kendi elleriyle havaya uçuran bir Hırvat devlet bakanına misilleme olarak yapılmıştı. Bizi böyle görüyorlar, bir parça hafta sonu eğlencesi. Hırvat bağımsızlık referandumundan beri istediklerini yapmakta özgür hissediyorlar kendilerini. Vukovar'da 86 Sırp öylece ortadan kayboldu. Durakladı. Bunun ne demek olduğunu biliyorsunuz. Hepimiz biliyoruz. Uzaktan gelen top seslerinin gümbürtüsünü duyup ufukta yükselen dumanı görebiliyorlardı. Ama Vuka ve Tuna nehirlerinin buluştuğu Vukovar'a gidemiyorlardı. Çünkü orası JNA yani Yugoslav Milli Ordusu tarafından kuşatılmıştı. Bunun yerine Zora onları kasabanın doğusundaki, adını vermeye gerek duymadığı çamurlu bir köye götürdü. Paslı Yugoların yanında dikilen yorgun atlar vardı ama ufak eski evlerin sıralandığı caddeler merkeze ulaşana kadar boştu. Burada dondurma reklamı yapan tek bir dükkan, üzerlerinde ordu üniforması olan, ellerinde lav şişeleri tutan birkaç üzgün görünüşlü genç adamı çekmişti. Zora'nın Yugo'nun geçişini izlediler. Burası ölü dedi Emmet. Su birikintileriyle dolu bir yan yola girerek bacasından duman çıkan ufacık bir evin önünde duran Zora, kapıların gerisinde öyle değil dedi. Diğerleri gibi bu evde 100 yaşında gözüküyordu. Tuğla duvarları çatlamış, kum rengi harçla sıvanmıştı. Çatısı kil kiremittendi. Her yanına çamur sıçramış, bir jeepin arkasında park ettiklerinde ön kapı açılarak kollarını kaldırmış, kocaman siyah sakallı savaş yorgunu bir adam dışarı çıktı. ''Zora, Moya, Draga!'' diye bağırdı. Zora arabadan inip çamura bata çıka adamın kucaklamasına yanıt verdi. Adam onu yerden 30 santim kadar kaldırarak sımsıkı sardı. Birbirlerinin yanaklarını öptüler, sonra onları Amerikalılarla tanışmaya götürdü. Adı Boyan'dı ve hiç İngilizce konuşamıyordu. Onların beklenmedik gelişinden ilk başta memnun gözüken adam tereddütle sesini alçaltarak Zora'yla konuştu, ifadesi değişti. Sonra omzunu silkti.
''Bir sorun mu var?'' diye sordu Sophie.
''Yok, bir şey yok.'' diyen Zora Boyan'ı arabanın bagajına doğru götürdü. Bagajı açtı ve kocaman bir gülümsemeyle eğilip biraz güçlükle 60 santim genişliğinde üzerinde bir mandal olan metal bir diski aldı. Bravo dedi adam.
Bu nedir diye sordu Emmet.
Kara mayınları. Boyan milislerle ama ordu mayınlarını paylaşmıyor.
Arabada patlayıcılarla mı geliyorduk diye çıkıştı Sophie.
Zora gülümseyerek parmağını kaldırdı. Buna karşın bir gün daha savaşmak için hayatta kaldık Tanrı'ya şükür. Haydi gelin içelim. Boyan'ın sıkışık kirli mutfağına doluştular. Tezgahın üzerinde lavabonun yanında ahşap kabzalı iki eski toplu tabanca vardı. Belki onları temizliyordu ama şimdi tabancaları bir kenara bırakarak içki dolabına gitti. İçinde üç büyük plastik şişede ev yapımı erik kanyağı vardı.
''Başka bir şey var mı?'' diye sordu Emmet. Rakia midesini rahatsız ediyordu.
Zora sordu. Boyan, Samo Pivo dedi.
Yalnızca bira diye çevirdi ama önce başarılı yolculuğumuza içelim.
Rakia Sophie'nin içini önce yaktı sonra ısıttı. Emmet lava döndüğünde kendisi kanyakla devam etti. Bu onu sakinleştiriyordu. Boyan onlarla doğrudan konuşamıyor olsa da hikayeler anlatmak istiyordu ama savaş hikayeleri değil. Onlara Tito'nun Yugoslavya'sındaki çocukluğundan, şimdi Hırvatistan Cumhuriyeti'nin bir parçası olan Dubrovnik'in kuzeyindeki kumsallarda yüzüşünden ve Sloven dağlarına tırmanışından bahsetti. Komünist geçmişe övgüler düzüyordu ama komünist değildi. Zora ideolojiyle işi olmaz dedi, basit bir adamdır ve güzel günleri hatırlamaktan hoşlanır. Sanırım hepimiz öyleyiz. Birkaç yıl sonra Amerika'da yeni hayatınızı kurunca siz de bizi nostalji ile hatırlayacaksınız. Bu sırada oda dönmeye başlamıştı ve Sophie her şeyi kabul etmeye hazırdı.
Buradalardı. Burada, savaş bölgesinde. Belki de yarın ön saflara dönecek.
Usta Aşan'ın çocuklarına karşı savaşacak olan duygusal bir askerle içiyorlardı. Gelmişlerdi, görmüşlerdi.
Emmet o neydi diyerek kulağını dikti. Ben bir şey duymadım dedi Zora, hala gülümsüyordu.
Sophie de bir şey duymamıştı, sonra duydu. Vurma sesi. Uzaktan gelen top seslerinin gümbürtüsü değil, daha yakından, ayaklarının altından gelen bir ses. Zor duyuluyordu ama duyuluyordu. Yakından geliyordu, evin içinden.
Evet dedi Sophie, duyuyorum.
Zora Boyan'a baktı. Gülümsemesi kaybolarak ona bir şey söyledi. Boyan başını iki yana salladı. Neredeyse utanmıştı. Büyük kıllı eliyle yüzünü ovuşturdu. Birkaç dakika Zora'yla konuştu. Devam ettikçe yüzü acı ve öfke dolu bir ifade aldı. Nihayet ellerini salladı. Her şeyi iterek omzunu silkti.
Ne dedi Emmet.
Zora ikisine döndü. Yüzü çok ciddiydi.
Bir adam aşağıda bodrumda.
Kim dedi Sophie.
Bir canavar.
Sessizlik oldu. Sonra Emmet belki biraz daha açıklayıcı olabilirsin dedi.
Usta Aşa dedi Zora. Yeni bir sigara yakarak arkasına yaslandı. Size onları anlatmıştım, neler yaptıklarını.
Emmet ayağa kalkacakmış gibi ellerini masanın kenarına koydu. Aşağıda bir adamı mı alıkoyuyorsunuz? Soruyu Boyan'a yöneltmişti ama Zora çevirmeye gerek duymadı.
Emmet dedi sakinleştirerek, izin ver sana aşağıdaki canavarı anlatayım. Ona insan demek bile güç, Hırvat milislerden. Buradan çok uzak olmayan bir Sırp kasabasına girerek kaçmayan herkesi öldürmüşler. Yeni doğum yapmış bir kadın varmış, güç bir doğummuş, yatağa bağlıymış. Onlar da küçük evinde kadını ve beşikteki bebeğini bulmuşlar. Bu adam içeri girmiş, kadını selamlamış ve bebeği alarak havaya fırlatmış, futbol topu gibi. Futbol, Tamam mı? İkisi de yanıtlamadılar. Bebeği yakalamış ve onunla oynar gibi tekrar havaya fırlatmış. Ama anne onun nasıl bir adam olduğunu biliyormuş. Ona çocuğu bırakması için yalvarmış. Adam da tamam demiş, bebeği önünde tutup ayağını geriye çekmiş, üçten geriye saymış. Bir deyince bebeği bırakarak tekmelemiş, futbol topu gibi. Bebeği odanın öbür ucundaki duvara fırlatmış, anında ölmüş. Kadın diyerek başını bir yana yatırarak burnundan sesli sesli nefes aldı. Yani tahmin edersiniz kadın çıldırmış, çığlık atmaya başlamış. Adam yatağa doğru yürüyüp eliyle ağzını ve burnunu kapatıp kadın mücadele ederken iç çamaşırlarını parçalayarak sertleşmiş penisini çıkartıp tecavüz etmiş. Kadın boğulurken. Bunu bilmiyorsun dedi Emmet başını sallayarak. Bilemezsin. Zora omzunu silkti. Bunu bilebilirim. Çünkü sonra yoldaşlarıyla içerken bunu onlara anlatmış. Bu kadını öldürene kadar düzdüğünü söylemiş. Bunun komik olduğunu düşünüyormuş. Boyan kasabayı tekrar ele geçirdiklerinde öğrenmiş bu hikayeyi. Hırvatlar anlatmış. Sophie kusacağını sandı. Hikaye sırasında Boyan kalkarak mutfaktan ayrıldı. Emmet sesli bir şekilde yutkunarak fısıltıyla konuştu. Buna inanmıyorum. Böyle bir şeyi uydurmam dedi Zora. Boyan da uydurmaz. Bir duraksama daha oldu. Sonra Emmet ona ne yapacak dedi. Açlıktan öldürecek. Bir hafta kadar sürer. İki gündür oradaymış. Onu polise verin. Zora başını iki yana salladı. Dudaklarından sessiz bir kahkaha çıktı. Bu bölgedeki polisler Hırvat. Dikkat etmedin mi? Nasıl bir dünyada yaşadığımızı görmedin mi? Hayır. Bu adam bu bodrumda ölecek. Bu hak ettiğinden çok daha iyisi. O zaman onu vursun. Zora başını hayır dercesine salladı. Boyan merhamet gösteremeyecek kadar çok şey gördü. Onu görmek istiyorum dedi Sophie. Onun orada olduğunu unutmuş gibi olan Emmet ne dedi. Zora neredeyse hiç tepki vermedi, yalnızca Sophie'ye baktı. Ciddiyim. Zora başıyla onaylayarak ayağa kalktı. Emmet Sophie'ye doğru uzanarak hayır dedi. Buna mecburuz dedi. Erik likörüne borçlu olduğu içgörüsüyle gitmek, görmek, deneyimlemek. Eğer bakmadan bu evden giderlerse bu hayatları boyunca yakalarını bırakmayacaktı. Buna mecburuz diye tekrarladı. Zora tezgahtaki tabancalardan birini aldı. Dolu olup olmadığını kontrol edip Boyan'a seslenerek bir şeyler söyledi. Adam kapıda belirdi. Uykulu ama sert ve kararlı gözüküyordu. Serçe parmağında bir anahtar sallanıyordu. Aralarında birkaç kelime daha konuştular. Belki de Zora'ya bundan emin olup olmadığını soruyordu. Sophie emindi. Bu akşam kararsızlığı bir kenara bırakıyordu. Savaş bölgesine yaklaşmışlardı. Savaş bölgesinin içindelerdi. Burası Harvard meydanından olabildiğince uzaktı. Boyan üçünü sessiz bir televizyonun eski bir filmden karlı sahneler gösterdiği tozlu salondan geçirerek kısa koridorun sonundaki üzerinde asma kilit olan kapıya götürdü. Kilidi açarak çıkardı. Bir düğmeye basarak ışığı açıp toprak zemine doğru inen köhne ahşap merdivenleri aydınlattı. Ama aşağı inmedi. Anahtarı Zora'ya vererek salona dönüp oturdu. Bir akustik gitarı kucağına koyarak gözlerini televizyona dikti. 6. kısım. Sonra sabah oldu. Kendini rüyada gibi hissediyordu. Yalnızca Yugoslavya ile ilgili değil, Mısır'la da ilgili. Hala süren bir rüyada. Bu tarçın kokusu da neydi? Şu çiçekli kahverengiye dönmüş duvar kağıdı. Altındaki yeşil el örgüsü battaniye. Sert gün ışığı panjurlardan içeri giriyordu. Sırtındaki ağrı bunun bir rüya olmadığını anlatacak kadar gerçekti. Ama buna gerçekten inanmak için oturması, etrafa bakması, sonra da bir gece önce kendisine gösterilen banyoya gitmesi gerekti. Tuvaletin sifonunu çektikten sonra elini yüzünü yıkadı, kapıyı açınca koridorda dikilen, gülümseyerek ona büyük bir fincan kahve sunan yaşlı kadını, evet, Fuad'a, karşısında buldu. Sophie minnettarlıkla fincanı kabul etti. Ömer dedi. Fuat'a başını iki yana sallayarak salona, ön kapıya doğru işaret etti. Gerideki duvarda modası geçmiş süslü bir saat vardı. Öğleden sonra birdi, ne kadar uyumuştu emin değildi ama çayın yalnızca kokusu bile onu kendine getirmeye başladı. Rüyada yaşamadığını söyledi kendisine. Hiçbir zaman bir rüyada yaşamamıştı, öyle gözüktüğü zamanlar bile. Yugoslavya'da da, burada da, emmetin bilgisayarına harici belleği taktığı adrenalin dolu saniyelerde de, o Sırp bodrumunda uzaktan gelen yankıyı duyduğunda bile. Zora bir rüya değildi. İkisini birbirine bağlayan elektrik yüklü çekim de, hepsi gerçekti. Hatası rüya gibi bir hayat yaşadığını sanmak olmuştu. Bu yüzden hiçbir dostu olmadan iletişim bile kuramadığı insanların insafına kalmış bir halde buradaydı. Uzun sıcak bir duş aldı. İşaret dili ve abartılı baş işaretleriyle anlaşarak Fuada'dan temiz ama büyük bir külot aldı. Özel eşyalarını paylaşma fikri yaşlı kadını belirgin bir şekilde rahatsız etmiş olsa da bu zavallı kızın eşyalarını doğru dürüst toparlayamadığını fark ederek sesini çıkarmadı. Sophie zorla eski giysilerini giydi. Artık leş gibi olmuşlardı. Yapacak bir şey yoktu. Sert ve koyu çayını içtikten sonra Fuada'nın bir tabakta kızarmış ekmek, peynir ve zeytin hazırladığı mutfağa gitti. Birkaç lokma aldı, nefisti. Ama Fuada kahvaltısını böldü. Sophie'ye ciddi bir bakış atarak yatak odasına geçip birkaç dakika sonra uzun bir yazlık elbise ve kemerle döndü. Bir elinde giysileri tutarak diğer eliyle Sophie'nin giysilerini gösterip burnunu tıkadı. Elbise ve kemeri ona uzattı. Tüm bunları sakin bir gülümsemeyle yapmıştı. Sarı ve kahverengi soyut desenli elbise çok büyük olmasına rağmen kemeri takınca giyilebilir hale geldi. Ancak elbiseyi bir model gibi Fuada'ya gösterdikten sonra zeytinlerin tadını çıkartmaya dönebildi. Sonra misafir odasına dönerek kapıyı kapadı ve telefonunu çıkardı. Fazla şarjı kalmamıştı ama yeterdi. Son aramaları kontrol ederek Kirali'nin numarasını seçti. Telefon bir kez çaldıktan sonra açıldı. Bayan Cole demesiyle aksanı tanıdık bir şeyleri anımsattı. Fazlasıyla vurgulu Macar telaffuzunu ne kadar sevdiğini unutmuştu. Aradığınıza sevindim. Özür dilemek istedim dedi. Sanırım artık neler olduğunu anlatmanın zamanı geldi. Birileri bilmeli. Adamın sesinde keyif yoktu. Yalnızca bir tür keyifsiz sabır vardı. Bu iyi Bayan Cole. İlk önce size Amerikan Büyükelçiliği'nin nerede olduğunuzu bildiğini söylemeliyim. Kahire'de olduğunuzu. İyi dedi, size günah çıkarmam lazım, dinler misiniz? Ben bir rahip değilim. Bir rahibe en yakın tanıdığım sizsiniz. Adam bekledi ve Sophie anlattı, ona her şeyi anlattı. Sormayı akıl edemeyeceği soruların yanıtlarının yanı sıra yetkisinin çok dışındaki hikayeleri, hala bilmediği pek çok şey vardı. Her şeyin nasıl kocasına giren iki kurşunla sonuçlandığı gibi ama bir başkası her şeyi bir araya getirebilirdi. Bildiği tek şey hikayesinin bir şekilde o restoranda son bulduğu ve sonunda suçunun ortaya çıkacağıydı. O da işi bağlantı kurmak olan bir adama her şeyi anlattı. Adam soru sormadı, yalnızca dinledi. Sophie arada bir "Bay Kirali" diye sordu. "Buradayım." Ve devam etti. Her şeyi açıklaması yaklaşık 15 dakika sürdü. Hikayenin onlarca yıla yayıldığı düşünülürse bu kısa bir süreydi. Nihayet bitirdiğinde kendini yorgun ve boş hissediyordu. Özgür, aslında özgürleşmemişti ama en azından zincirleri hafiflemiş, taşıması kolaylaşmıştı. Sonrasında gelen yorgun sessizlikte yatağa uzanarak süslü tavan lambasına baktı. Şey, bu oldukça fazla derken Kirali'nin sesi de yorgun geliyordu. Bu bilgilerle ne yapacaksınız? Adam seçeneklerini değerlendirirken sessizlik oldu. Yapacak bir şey olduğundan emin değilim. En azından şimdilik yok.
Onları anlatacak mısınız?
Onlar?
Büyükelçilik.
Bunun için bir neden göremiyorum. Siz görüyor musunuz?
Sanırım yok diye itiraf etti.
Dürüstlüğünüz için teşekkür ederim dedi Kirali.
Sophie dinlediğiniz için teşekkür ederim diyerek kapattı.
Bir dakika sonra telefonu öterek şarjının bittiğini bildirdi. 34. ayrımın sonu. Sayfa 452.